bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Perize, Ezan Vakti Beethoven, Yılmaz Karakoyunlu, Doğan Kitapçılık, 2. baskı Eylül 2005, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Nisan 2007. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Gecenin ilk karanlığı çökmek üzereydi. Perize okulda piyanonun başında kendinden geçmişçesine Beethoven çalıyordu. Son ölçüleri vurdu ve istediği hazzın doruğuna varmış gibi parmaklarını tuşların üzerinde bıraktı, gözlerini kapadı. Ruhunda yeni değerlerin oluştuğunu ve fırtınaların estiğini görüyordu. Bir mutluluk kapısının önünde bekletildiğini ve bu mutluluğa sahip olmanın sınavından geçirildiğini sanıyordu. Bu mutluluğun eski varlık iddiasıyla çatışabileceği kuşkusunu hissetmeye başladı. Bu duyguyu tanımlayamıyor, açıkçası tanımak istemiyordu. Bir erkeğin hayatında olmanın bütünleyici bütün değerlerini zihninden geçiriyor ve hepsinde kendisi için yeterli sorumluluk ve tahammül olduğuna inanıyordu. Bu bütünlük bazen bölük pörçük dünyasında yerini bulamıyor ve kendisini nereye oturtacağını kestiremiyordu. Karşısında aşılması gereken iki dağ vardı. Birinin tepesinde Cavidan bağdaş kurmuştu, kimsenin geçmesine izin vermeyen eşkıya gibi doruklara hükmediyordu. Ötekisinde Haldun, dağın eteğinden ovaya uzanan düzlüğe sehpasını kurmuş bir ressam gibiydi. Ne ovanın bereketini ne dağın ihtişamını görebiliyordu. Türkiye'nin yakın tarihinin siyasi ve toplumsal olaylarını özgün anlatımıyla mercek tutan romanların yazarı Yılmaz Karakoyunlu'dan bir aşk romanı. Ezan Vakti Beethoven, Perize adlı romanıyla bu kez bir ney eşliğinde terennüm eder gibi genç bir kadının gizemli dünyasını açıyor bizlere Karakoyunlu. Yine fonda siyasi ve toplumsal olaylarıyla bir dönemin perde arkası var. Bu romanın olayları ve kişileri tamamen hayal ürünüdürler ama bazı olaylar ve kişiler yaşanmış bir gerçeğin özünde yer almış olabilirler. Benzerlikler basit tesadüften ibarettir. Aktarılan olaylar ve kahramanlar gönül aynamdan sadece roman gerçeğine yansıyanlardır. Urla, Haziran 2005. Bu roman yazıldığı yerin insanlarına, Urla kentine ve Urlalılara adanmıştır. Urla. Diyelim bir masa var önümde. Elimde bardak, oturmuş içiyorum. Bardak mı, Urla mı tuttuğum? Bardağı masaya tak, vurdum mu vurdum. Masaya dönüyorum. Urla uzak mı uzak? Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem, bir görüntü ak kağıtlarda, ev ev, sokak sokak, yine Urla oluyor konum. Bir ağız mızıkan var, üflüyorum. Re mi fa sol la. Bir es mi giriyor araya? Ya Urla? Bardak değil o baylar. Tak, masaya vurduğum, hak arıyorum. Düpedüz hak. Bütün mahpus kasabalar, küçük ölü kentler, soyulan tarla tarla. Onlardan biridir Urla. Yavaş yavaş sarhoş oluyorum. Necati Cumalı. Birinci prolog. Bana bir varmış de. Bir varmış, bir yokmuş deme. İçime dokunuyor. Can Yücel. Halikarnas'taki balıkçı engin denizin kıyısındaydı. Sakin ve hürmetkar bir seyir içinde dimdik duruyordu. Maviliğin ortasından kıyılara yönelen küçük köpüklerin sahile vuruşunu seyretti. Derin bir sevince dalmış gibi ısrarlı ve gururluydu. Bir sevap müjdesi duymuş gibi güzelliğin tadına vardı. Bu tadın tarifi zordu ama üstesinden geldi. İnsan imgesinin düşünebildiği en güzel Afrodit, Knidosludur. Milo'daki Afrodit, eti kemiği yerinde, güzel, dolgun ve tombul bir kadındır. Knidos Afrodit'inde ten yoktur. O yalnız dişi insan şeklinin can güzelliğidir. Milo Afrodit'i canlansaydı 20 yıl sonra yaşlanırdı. Knidos da Afrodit sadece güzel olduğu için yaşlanmaz, ihtiyarlamaz. Milo'nun Afrodit'i bir eyyam için bir sinema yıldızı ya da herhangi bir zenginin pehpehlenen karısı olabilirdi. Ama Knidos da Afrodit ancak şiirin ve şarkının gizidir. Knidos da Afrodit çırılçıplaktır. Knidos da Afrodit'in kolları vardır. Milo'yu çatlatırcasına kullanır bu kolları. Sol eli omzunun yumuşaklığını sergileyen bir kıvrımla apışın arasına uzanır ve bereketli deltanın loşluğunu örter. Afrodit'in teninde utanma bazen hırslı ve sabırlı isteğe dönüşür. Memeleri orta boylu ve serttir. Boynunun bittiği yerden başlayan geniş ve serin düzlüğün üzerinde yükselirler. Başları diri ve tütün rengidir. Sabahları yeni ısırılmış kayısı içi gibi pembe bir iştah ve davet taşır. Biri diğerini örseler gibi iddialı, kurnaz ve kıskançtır. Knidos da Afrodit gençtir, güzeldir. Kafiyesi yerindedir. Bir vezin içinde yürür. Knidos da Afrodit kızıl saçlıdır. Gözlerinde iri bir kestanenin harili bakışları parlar. Sırtında iki güzel gamze vardır. İkindi rüzgarının sıcak nefesinde dağılan saçları omuzlarına tel tel dökülür. Serinlik veren bir çağrı kokusuyla izleyenleri baştan çıkarır. Knidos da Afrodit lezzetli döl bereketinin simgesidir. Denilen odur ki gecelerden birinin yarısında anası Gaia'nın kışkırtmasıyla oğlu Kronos iyi bilenmiş bir tırpana uzandı. Güçlü ve kararlı bir erkekti, hoyrattı. İnsanlığın kurtuluşunu üstlenmiş gibi gururluydu ve babasının hayalarını keserek erkeklik organını Ege'nin lacivert sularına attı. Hırçın dalgaları onu önce engin denizlere sonra serin sahillere ulaştırdı. Bütün yol boyunca biriken ak köpükler Kıbrıs'ın kumsallarına vurdu. Ve ak köpüklerin içinden bir ses duyuldu. Ve Afrodit dünyaya geldi. Onu nemli bir kundağın bezine sardılar. Çabucak büyüdü. Kıbrıs kralı Kiniras'la sevişti. İlk teslimin hazzıyla yalın ayak koşmaya başladı. Sularda aksini gördü. Saçları seyirlik bir küheylanın yeleleri gibi kızıldı, uzundu, ılıktı. Telaşla beyaz gül dallarına bastı ve topuğu kanayınca bütün güller kızıla döndü. Tıpkı saçları gibi uzundu, ılıktı ve gülüyordu. Canı yandı ve acılı gözyaşlarından Girit laleleri doğdu. Hikmet kitabının hakimleri Klazomenai'de zeytin ağaçları önünde bağdaş kurdular. Sakin ve hürmetkar bir seyir içindeydiler. Derin bir keyfe dalmış gibi gururluydular. Onlar da bir sevap müjdesi duymuş gibi güzelliğin tadına varmak istediler. Zeytin işliğinin kızları dağılmış, neşeli şarkılarla evlerine dönüyorlardı. İçlerinden birisi bilge bakışlı hakimlerin en gencinin önünde durdu, eteklerini toplayıp eğildi. Kentimin soylu konukları, dilediğiniz bir şey var mı diye sordu. Birden tarlaların uzağında masmavi denizin hasreti boy verdi. Genç kızın kıvrık kirpiklerine zeytin yeşilinin gölgesi düştü. Güllerle karanfiller gülüştüler. Asmaların gölgesinde serinlik vardı. Hakimlerin en genci sordu. Neden bütün kızların gözleri zeytin yeşilinin diriliğinden uzak? Neden hepinizin boynunda bükük kalmanın ağırlığı asılmış? Neden benizler solgun, bakışlar garip, zihinler titrek? Genç kız yüzünün güleç güzelliğine bir hüzün düşürdü. Bugün nafakamız hak ettiğimizden az verildi. Genç hakim sözünün ardını düşünmeden önünü görmek istedi. Hakkınız neydi ki? Nesinden eksik bırakıldınız? Genç kız güldü. Sonra da hakimleri güldürmek istedi. Alnımın terini, elimin emeğini, yüreğimin dileğini eksik bıraktılar. Uçsuz bucaksız düzlüklerinden tepelere uzanan genişlikte birbirine boyun eğmiş zeytin ağaçlarını seyretti. Seyrettiklerini hikmet kitabının hakimlerine de göstermek için biraz geri çekildi. Uzak maviliğin ortasında bir fırtınanın hortumu vardı. Hırçın bir hızla dönüyor ve önüne geleni gökyüzüne kaldıracak asabiyetin hırsıyla bilinmeyen bir yere gidiyordu. Zeytinyağı işliğinin sahibi kızını evlendiriyor. İşliğin kızları karşıda sıra halinde dizilmiş konukları izliyorlardı. Soylu Atina tragedyalarının koroları gibi bir ağızdan dertlerini söylediler. Damada iş, geline düş, evine aşk gerekmiş. Genç kız sözünün sırasını tekrar aldı. Nafakamız hak ettiğimizden az verildi. Hikmet kitabının genç hakimi güzel kızın gözlerindeki acının nefrete dönecek noktasını gördü. O yolu yokuşa çevirdi. Kimseler girmesin diye kapısına bir bekçi dikti. Nedir peki hakkının çaresi? Genç kız gene güldü. Doğru emeğin, doğru hakkın, doğru zamanını bekleyeceğiz. Hikmet kitabının genç hakimi şaşırdı. Ne kadar daha? Genç kız gene güldü. Ben annemden duydum. O kendi annesinden duymuş. Annesi de kendi annesinden. Ne kadar geri gidilir bilmiyorum. Hikmet kitabının katipleri sustular. Genç kız yarım bırakılmış bir şey kalsın istemiyordu. Sözünü tamamladı. Babam işlik sahibinin insafına bırakıp gitti. Biz de doğru emeği, doğru hakkı, doğru zamanı zeytinyağı işliğinin sahibine bıraktık. Hikmet kitabının en yaşlı hakimi gerindi. Aranan her şeyin var olduğuna inanmış gibi meraklı ve biraz da hayretliydi. Neyiniz eksik ki? Gurur, refah, bilgelik ve akıl. Arınmanın ve erdemin hazzını vermiyor mu? Yok mu içinizde adaletin destanını bilen? Genç kız gene güldü. Zeytinyağı küplerinin istiflendiği taş evin gölgeliğinde incirlerin, üzümlerin hasını yiyen işlik sahibinin damadına baktı. Sonra gök gözlü gelinin gülüşüne. Milo'lu Afrodit nereden bulmuşsa bulmuş, iki kırık kolunu telaşla yerlerine takmış, sevinçle el sallıyordu. Knidos'lu Afrodit ellerini apışın en gizli yerine kadar uzattı ve utancından eğdi başını. Genç kız gözlerinin yeşil damlalarını aldı, kuru dudaklarının üzerine değdirdi. Serin bir lisanla içini döktü. Olmaz olur mu? Elbette var. Ve başladı o destanı anlatmaya. Bir varmış, bir yokmuş. İkinci prolog. Kalmadı göklerin mavi gülümsemesi. Bir alev halinde düştü toprağa teşrin. İlhan Geçer. 12 Eylül, Netekim. Genelkurmay'ın cephe ışıkları sönüktü. Saltıkpaşa avluya bakan odalardaki çalışmaları denetlemiş, ışıkları yakmadan ön cephedeki odasına geçmişti. Kısa kollu haki gömleğiyle tankların geçişini izliyordu, düşünceli ve tedirgindi. Gerisinde saygıyla soluyan heyecanlı nefesin merakından emindi. Tarihe kayıt düşürmek istiyordu. Amiral Gürcan'a döndü, tankların geçişini izlemesini ister gibi başıyla pencerenin yanına davet etti. Sesinde sağlam şahit bulmuş olmanın rahatlığı vardı. Amiralim, bir planın doğru olması tek başına yetmez. Adil olması da gerekir. Eğer doğru plan yaparsan kazanırsın. Ama zafer istiyorsan adil olman gerekir. Gürcan Amiral cümlenin tamamlanmasına kadar bekledi. Saltıkpaşa'nın sözlerinde hassas bir tereddüdün sıkıntısı vardı. Şu anda kim düşmanımız, kim dostumuz bilmiyoruz. Karşımıza nasıl bir direnç çıkacak onu da bilmiyoruz. Ve karşımıza çıkacak olan düşman değil, bizim insanımız. Biz subay çıkarken yemin ettik, bu millete, bu devlete hizmet edeceğiz diye. Hüzünlüydü, esefle sözlerini tamamladı. Belki yeminimize karşı çıkacağız. Amiral Gürcan saygısını koruyan heyecanlarına gem vurmuş, lakin bu esefin endişesiyle titremişti. Saltıkpaşa koltuğuna oturdu, geride bıraktığı yıllara döndü. Geçmişin sıkıntılı günlerindeki acılar telaşlı koşuşmalarla zihnine dolmuş, hiçbiri yerini şaşırmadan sır dolu köşelerin tenhalığına sığınmışlardı. Sadece kendi mahremiyetine verilmiş görevlerin ciddiyetiyle istenen bütün hazırlıkları yapmış, sağladığı sonuçları Evren Paşa'ya iletmişti. Bu gece bu sonuçların semeresi görülecekti. Gösterilen güvenden onurluydu. Ama her şeye rağmen sanki bazı şeylerin iyi gitmeyeceği endişesine kapılmış, bütün ısrar ve direnişine rağmen böyle bir tehlikeyle ülkenin sarsılacağını hissetmişti. Evren Paşa'nın kendisini çağırdığı günü hatırladı. Paşa'nın bir fırsat kolladığını hissediyor ancak bunun ne zaman en olgun koşullarda ortaya çıkacağını kendisi de kestiremiyordu. Ilık bir Mayıs sabahıydı. Evren Paşa'nın aradığı fırsat doğmuştu. Bu fırsat kaçırılmayacak kadar güzeldi. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Necdet Üruh Paşa, Nejat Bey'in getirdiği evrakı büyük dikkatle okumuş ve doğrusu renk vermeyen ciddiyet içinde eczacı başına sormuştu. Nejat Bey, bunları gerçekten yayımlamaya niyetli misiniz? Nejat eczacı başı işin ciddiyetini kavramadığı endişesine kapılmış ve Üruh Paşa'yı uzun uzadıya ikna edici konuşmalarla zaman israf etmek yerine can alıcı noktayı vurgulamak istemişti. Ben de sizin niyetlerinizi öğrenmek isterim paşam. Paşa'nın niyeti açıktı. Önüne konulanları hemen Evren Paşa'ya duyurmak. Önce bilgilendirilmesini sonra da onayını almak istiyordu. Bu niyetini gizli tuttu. Nejat Bey'in ortaya koyduklarını küçümseyen bir tavır sergiledi. Bunlar sıradan şeyler, basit ekonomi bilgileri. Nejat Bey rahatlatıcı cevabın gerisinde Paşa'nın neler düşünebileceği ihtimallerini gözden geçirmiş ve asıl amacının peşine düşmüştü. Nejat Bey bu ilanların yayımlanmasında bir sakınca olup olmadığını öğrenmek istiyordu. konuyu fazla deşmeden ona istedi. Öyleyse yayımlanmasında sizce bir sakınca yok. Ürü Paşa doğrudan sorulara doğrudan cevap vermenin gereği olmadığını düşündü. Sizi birkaç gün içinde bilgilendiririm. Ürü Paşa istenen fırsatın yaklaştığını fark etmişti. TÜSİAD'ın gazete yoluyla yayımlamayı düşündüğü ilanlar önündeydi. Gerçekten içinde hükümeti eleştiren veya günün koşullarını tartışan öyle dikkat çekici hiçbir şey yoktu. Paşa kokuyu almıştı. Bu ilanlar sanki Ecevit'e karşı Türk iş dünyasının tavır takındığı biçiminde algılanabilirdi. Böylece Demirel'in eline önemli bir siyaset kozu geçmiş olacaktı. İlanların içindeki bilgilerin sıradan oluşunun önemi yoktu. Şimdi önemli olan Demirel'in bunu vesile ederek Ecevit'e yüklenmesi, hatta hükümeti düşürme noktasına getirmesiydi. Asıl beklenecek fırsat buydu. Ürü Paşa konuyu Evren Paşa'ya intikal ettirdi. Kendinden emindi, onun da aynı yorumu yapacağını biliyordu. Evren Paşa ilan içeriğini şöyle bir okumuş, hiçbir eleştirel özellik taşımayan bu ilanların hükümete yönelik ağır bir hırpalama olarak kullanılabileceğini hissetmişti. Saltık Paşa'yı çağırmış ve beklenen fırsatın doğduğunu ona da hissettirmek istemişti. Yayımlanmasında sakınca yoktur. Sonra içten içe güldü. Bakalım siyasetçiler nasıl davranacaklar? Süleyman Bey'i çok merak ediyorum. Siyasetçilerin nasıl davranacakları belliydi. Demirel böyle bir ilanın yayımlanacağını önceden öğrenmişti. Devlet Bakanı Hikmet Çetin, Ecevit'e bu ilanları göstermiş ve nazik bir dille aktarmıştı. TÜSİAD böyle ilanlar yayımlamak istiyormuş. Genel Sekreter Güngör Uras bu ilanları görmenizi ve bu konuda söyleyeceğiniz bir şey olup olmadığını öğrenmek istedi. İstanbul'un dört büyük gazetesinde tam sayfa halinde yayımlanan ilanda TÜSİAD sıradan 3-5 cümleyle ülke ekonomisine katkıda bulunmak istemişti. İlanlar Demirel'e istediği fırsatı vermiş ve siyaset kürsülerini adeta bir cehenneme hazırlamıştı. Demirel ilanların içeriğini abartarak dikkat çeken bir lisanla hükümeti sıkıştırmış, Ecevit'i neredeyse teröristlerin başı gibi ilan etmişti. Hükümetin başı bir avuç para babasının tehdidi altında olduğunu söyleyerek bunların hakkından gelinmesini istemiştir. Kurmaylık fırsatı iyi kullanma sanatıydı. Genelkurmay Başkanı bu fırsatı iyi kullanmış, kuvvet komutanlarını toplayıp müdahale kaçınılmaz olabilir diye uyarmış ve kulaklara kar suyu kaçırmıştı. Saltık Paşa kendisine verilen talimatın gizliliği için Evren Paşa'nın ne kadar dikkatli ve ısrarlı davrandığını hatırladı. Sanki bu hareketinin gerisinde ihanete uğrayacakmış gibi endişeler duyduğunu gizlemek istemiş ama başarılı bir manzara sergileyememişti. Evren Paşa yıllardır kafasındaki niyeti artık kısa cümlelere dökerek karargahında ilk hareketi başlatıyordu. İki güvenilir subay bul, bir çalışma grubu kur, askeri müdahale mi yoksa bir ikaz mı yapılması gerektiğini incelet. Her gelişmeyi bana bildir. Raporlar el yazısıyla olmalıdır. Kimseye güvenim yok. Saltık Paşa tekrar ayağa kalktı. Pencereye yanaştı. Tanklar kentin her yanına dağılmış ve sokaklar sabahın ilk ışıklarına uyanırken caddeler askeri disiplinin emrine girmişti. Saltık Paşa, gizli çalışmanın farkına varan bazı subayların Evren Paşa'ya giderek "Haydar'a dikkat edin paşam, gizliden gizliye ihtilal planlıyor." deyişlerini anımsadı. Evren Paşa bir gece ansızın Saltık Paşa'nın odasına girmişti. Söylenenlere kafanı takma. Bizim fazla bir emek sarf etmemize gerek kalmadı. Fikir kendiliğinden mayalandı. Şimdi herkes bu hengamede kendilerine düşecek fırsatın doğmasını bekliyor. Saltık Paşa her şeyin aksamadan yürümesini sağlayacak etkili bir plan hazırlamış ve bayrak harekatının başarısını sağlayan bütün komuta sistemini bilgilendirmişti. Ancak umulmadık bir anda Erbakan, CHP'yi zorda bırakan bir kaypak manevrayla Evren Paşa harekatını zora sokmuş ve 2 aylık bir gecikmeye sebebiyet vermişti. Şimdi istenen sonuca varılmıştı. Ankara, hazan yapraklarının düşmeye başladığı bir serin iklime hazırlıklıydı. Gün ışırken Evren Paşa, Milli Güvenlik Konseyi'nin 1 numaralı bildirisini okuyordu. Yüce Türk Milleti. 1. Bölüm. Ne içindeyim zamanın, ne büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Ahmet Hamdi Tanpınar. Perize gecenin karanlığında kimsenin fark etmediği bir ışık gördü. Bu ışık gözleriydi. Perize'nin gözleri iriydi, tombuldu, beyazı boldu ve asma yaprağının yeşil kokusunu taşıyordu. Debdebeli hayatın gönül çelen karanlığına hep ürkerek bakmış, sanki yaşamını kötülüklere itecek şeytanın gölgesi gibi görmüştü. Böyle zamanlarda her şey birdenbire zifiri bir derinliğe düşerdi. Ne zaman sıkıntılı bir karanlığın yaklaştığını hissetse, çocukluğunun ölgün ışıklı verandasına sığınıp teselli arardı. Küçük kasabayı ikiye bölen sığ nehrin akışını seyreder, zaman nasıl akıyor anlamak mümkün değil diyerek kasaba halkının her şeyi hoş gören olgunluk hissine kapılırdı. Büyük kentin her değerinde insanı küçük gören ve fırsatı yakaladığında yok etmek isteyen kabadayılık vardı. Yolun başında uzun süre bekledi. Telefonda Haldun, birazdan gelip seni alırım dediğinde mutlu olmuş, heyecanlı heveslere bürünüp gülmüştü. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen Haldun'un gelmeyişi hem canını sıkmış hem de endişelenmesine neden olmuştu. Telefonla arayarak sıkıntıya sokmak istemiyordu. Uzun süre beklemiş, geleceğinin ihtimalleriyle kendisini teselli etmişti. Yağmur başlayınca daha fazla beklemek istemedi. Son kez şansını denedi, telefonu çevirdi. Haldun'un sesi adeta duyulmayacak kadar kısıktı. Belli ki uygun olmayan koşullarda uzun süre konuşmak istemiyordu. Perize tek bir kelimede her şeyi özetledi. Gene mi? Cevap her zamanki ihmalkarlığını bu kez sert bir kırıcılığa dönüştürdü. Cavidan'ın arkadaşları geldiler. Seni yarın ararım. Evine dön. Perize evine döndü. En kuytu köşesine sığındı. Heyecan ve sevincinden hiçbir şey kalmamıştı. Kendini yapayalnız hissediyordu. Sokağın köşe lambası yanmıştı. Işık sapsarıydı. Perdeler arasındaki boşluğu fırsat bilmiş ve odanın en kuytu köşelerine kadar uzanmıştı. Gözlerini kapattı. Gözleri tombuldu. Bebekleri iriydi. Beyazı boldu. Lavanta mavisinde bazen hüzünlü bir güvercin grisi, bazen şakrak bir bahar yeşilinin gölgesi boy verirdi. Gözlerini açtı. Çevresini sarı ışıklar doldurdu. Perize sarı ışığın tam ortasındaydı. Sarı ışık sanki bir bakır leğendi. Işığın içinde annesi vardı. Perize'yi küçük bakır leğene oturtmuş, ılık suyla başını yıkıyordu. Köpükler vücudunun her yanını kaplamıştı. Avucuna aldığı sabun köpüklerini saydam boncuklar gibi boynuna dizmek istiyor ama kaygan derisine dokunan köpükler kulakların içinde gürültülü balonlar gibi patlıyordu. Kalanları üfleyip şişiriyor, helanın önündeki taşlığa savuruyordu. Sevdiği ne varsa hepsinin birer birer elinden çıktığını fark ettiği ilk günüydü. Sabun köpüklerinin arkasından koşup tutmak istedi. Sular leğenden taşıp etrafı ıslatıyordu. Annesi bakır tası hafifçe kafasına vurup otur yerine haylaz azarlamasıyla biraz canını yakmıştı. Yarın sabah erkenden yola çıkacaktı. Babasının dediklerine inanmış, hayatının değişeceği fikrine alışmaya başlamıştı. Değişiklik denilen şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Neyin nasıl değişeceğini de bilmiyordu. Babasına büyük kentlerin gecelerini sormuş, orada kimsenin fark etmediği bir sevinçli ışık olup olmadığını öğrenmek istemişti. Babası önce uzaklara bakmış, sonra Perize'yi seyretmiş ve yeniden uzaklara bakıp konuşmuştu.